Sebe 32. sohbet 50. ayetten itibaren. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa me'allemtena inneke entel alimul hakim. Ve lekad yessernel Kur'ana li zikr fehel min müddekir. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet, Sebe suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta ve geçen seneki son sohbette hak geldi, batıl zail oldu ayetinin değişik açıklamalarıyla hak sistemi açıklamaya çalışmıştık. Tabii ki açıklamaya çalışıyoruz. Hak müthiş bir kavram, geniş bir kavram, örtücü, genişleyen bir kavram. Geçen hafta sadece hakkın sistem üzerine izahatına çalışmıştık. Yani hakkın birçok açıklaması var. Sistem olarak hakkı şey yapmıştık, izah etmeye çalışmıştık. Bir iki cümleyle orayı geçiştireceğim çünkü 50 ile bağlantısı var. Şimdi hak kelimesinin kökeni Arapçada bir şeyin bir şeyle uyumlu olması demekmiş. Misal olarak kapının menteşesinin yuvasına uygun olmasına hak oldu deniyormuş. Tevafuk etti, uyum sağladı, buna uygun oldu manasında. Şimdi Arapçada bilenler bilir, bir kelimenin derinlerindeki manası ile istilahati, kullanımsal, terimsel manasının muhakkak bir alakası vardır. Buradaki alaka nerede? Bir şeyin bir şeye uygun olması ne demek? En genelinden, en yukarısından düşündüğümüzde Allahu Teala'nın muradı ilahisinin tecellisi olarak oluşturduğu sistemin muradı ilahisine uygun olması anlamına gelir. Burası anlaşıldı mı? Yani Allahu Teala bir şeyi murad ediyor. Ne diyor? Biz onu bir hadisi kutsiden biliyoruz ki ben gizli bir hazine idim. Bilinmekliğimi murad ettim, halkı yani mahluku yarattım bilinsin diye. Şimdi murat bu. Buna uygun bir sistem yaratılacak. Yani kainatın her aşamasının işleyen bir sistemi olacak. İşte bu işleyen sistemin adı hak. Yani her şeyin fıtrata uygun olarak yaratılması gerekiyor. Hani Hazreti İbrahim'in dediği Fatiris semavati vel art diyor ya, her şeyi fıtrat üzerine yaratan Rabbim. İşte bu fıtrat ne oluyor? Yaratılış muradı. Yani ayet-i kerimede deniliyor, ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte bu yaratılış sistemindeki özellikle cinlerin ve insanların bireysel olarak söylüyorum. Yaratılış sistemi fıtrat. Amaca uygun yani kulluk etme amacına uygun. Bunu bütün sistem olarak düşünün yani arz ve semavat olarak düşünün. Bu sistemin ismi de hak. Bir şeyin doğru geçerli olabilmesi için yani günümüz ifadesiyle koyayım hak olabilmesi için bu hak sistemle örtüşmesi gerekiyor. Hani Maliki Yevmiddin'de din günü derken kişinin diniyle Allah'ın dininin örtüşmesi gerekliliğinin görüleceği, analiz edileceği, hesabı yapılacağı gün demiştik ya. Yaşarken de kişilerin doğrularına doğru denebilmesi için işte Allah'ın bu hak sistemiyle örtüşmesi gerekiyor. Bu hak sistemin varlık sebebi de mülkiyete dayanıyor. Ne demek bu? Bir kişi mülke sahipse hakka da sahip demektir. Mesela kullanım hakkı diyoruz. Bir şeyin mülkiyeti yani asıl malik olan Allah'tır. Bu da onun sistemidir. Allah'ın da bu hak sistem üzerine hakkı vardır. Bütün mahlukatı üzerine hakkı vardır. Bu öyle bir hak sistem ki en küçüğünden insanlarda, hatta hayvanlarda, hatta eşyalarda bile bu hakkın tecellisini görüyoruz ki şöyle annelik hakkı var mesela, babalık hakkı. Yani bulunduğu Allah'ın verdiği pozisyona göre ve mülkiyete göre, mülkiyet biliyorsunuz sadece mal sahibi olmak demek değildir, yönetim sahibi olmak demektir aynı zamanda. Melik oradan gelir. Çocukları üzerine en azından orada hakkı var demektir. Bırakın onu, sadece bir şeye sahip olmakla beraber, mesela arabaya, bir eşyaya, onun hakkı var değil mi? Bırakın onu, davranışsal olarak bile hak var ki, hani hakkını helal et denilen mesele o. Neyin hakkı bu? Mülkiyet hakkı. Hem davranışsal hem de mülkiyet hakkı olarak. Dolayısıyla o kadar bir geniş yayılım alanı bulmuş. İşte bu hak sisteme göre de sizin düşüncelerinizle elde ettiğiniz şeyler sizin istihkakınız oluyor. Bunun sonunda alacağınız ceza ve ödül de sizin müstehakınız oluyor. Biraz kavramsal konuştum ama bu gerekliydi bu konuşma için. Tekrar ediyorum, Allah-u Teala kainatı belirli, bütün sistemi daha doğrusu bir murad-ı ilahi doğrultusuna yaratıldı, boşu boş değil. Ve buna uygun da bir sistem, formülsel bir yaşantı çıktı. Allah-u Teala'nın el-alim esması her şeyde ilk günden itibaren tecellidir. Hak sistemi de bir formüllere dayalı olarak halk edildi. İşte buna uygun davranılması da Allah'ın hakkı. İşte biz bu sistem üzerine yaşıyoruz ve de ona göre de nasıl davranışlarda bulunacağımızı, davrandığımızı da öbür tarafta göreceğiz. İşte 50. ayette bunun devamı olarak gelmiş. Şimdi kul de ki diyor. İn şayet dalaltü, eğer dalalete düşersem ya da saparsam, fe inneme edullu ala nefsi. Bu ancak kendimin nefsi üzerine sapıtmış olmamdandır. Tekrar ediyorum. Kul de ki in dalaltü, eğer dalalete düşersem yani saparsam, fe innema, bu ancak edullu ala nefsi, saparım, nefsim üzerine saparım. Yani kendi namıma, kendi nefsim adına sapmış olurum. Orada ne diyor Diyanet'in mealinde?
Ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum.
Evet, kendi aleyhime sapmış olurum. O devamını da okuyayım, sonra bayağı teferruatlı şekilde inceleyeceğiz inşallah. Ve nihtedeytü, eğer ben de hidayet üzerineysem, hidayet üzerine olursam, فَبِمَا يُوْهِي اِلَيَّ رَبِّي, bu da benim ancak bana Rabbimin vahyi sayesindedir. اِنَّهُ سَمِعٌ قَرِيبٌ, o semidir, karibdir, yani yakındır. Neden bu ayet yukarıdaki hak ile ilgili ayetin arkasına gelmiş? Çünkü hakkı Allah-u Teala sırat-ı müstakimle ilişkilendiriyor. Hani Fatiha suresinde işlediğimiz sırat-ı müstakim vardı ya, ayağa kaldıran yol, dosdoğru yol manasındaki. Diyordu ki, Hicr suresindeydi galiba, bana götüren yol, benim üzerime olan yol. İşte de ki diyor, eğer ben saparsam, dediği işte bu sapmak, neden sapmak? Doğru yoldan, yani daha teknik bir ifadeyle hidayetten sapmak. Hatırlarsanız Fatiha suresini işlerken, sırat-ı müstakimi işlerken, özellikle son kısmını işlerken şöyle bir şey demiştik. Aslında iki tane yol yok. Yani geçen senelerde bunu işlerken şöyle demiştik. İki yol var, ya sırat-ı müstakim yolu, bir de diğer yol. Bu bile değil. Teknik bir ifadeyle o sırat-ı lezzine enam talim, gayril mağdubu aleyhim derken gayriyi,
Bu teknik ifade olacak ama bazıları sıfat, bazıları bedel olarak söylüyor. Eğer sıfatsa şu anlamına geliyor. Yani bir tane doğru var. Başkası değil, öbürü yol bile değil. Eğer bedel olarak alırsan iki tane yol var. Ya şu yol ya da şu yol. Birincisi Allah'ın sırat-ı müstakim yolu. İkincisi de diğerleri. O diğerleri de ikiye ayrılmış durumunda. Neydi? Dalinler, pardon sırası yazılmakta. Mağdubi aleyhim, kendilerine gazap etmiş olan, gazap kesin, emri, hükmü kesinleşmiş olanlar. Bir de sapanlar. Bence bu bile değil. Arazi düşünün. Bir tane demir yolu var ortada geçen. Bir de arazi var. Arazi yol mudur?
Değil.
Değildir. Bunun işte yukarıdaki ayet, 49. ayette bunun şeyi diyor ki Cael hakku, hak geldi. Yani biz hak sistem geldi. Diğerleri diyor ve ma yubdiul batulu ve ma yuid. Diğerleri ise bir sistem bile değil diyor Rabbim. Çünkü sistem olabilmesi için bir şeyi başlatması lazım ve de onu tekrar edip geri döndürebilmesi lazım. E diyor batıl bunu yapamaz ki. Yani ne demek istiyor? Sistem bile değil. Sırat olarak değerlendirirsek bir tane yol var, diğerleri yol bile değil. Bakın inceliği görüyor musunuz? O zaman sanki şöyle olurdu. Bakın şöyle bir yanlış anlayışla endeksleyerek söyleyeyim. Bir ara kendi aramızda konuşmada şöyle demiştik. Ya kafalarda yanlış bir düşünce var. Sanki şeytan düşman, sanki şeytan Allah'ın düşmanıymış gibi bir algı var. Ya olur mu canım, öyle şey diyoruz da ifade ederken buna benzer şeyler. Yani sanki şeytan Allah'ın düşmanı. Hayır, şeytan Müslümanın düşmanı, insanın düşmanı daha doğrusu. Allah'ın bir muhatabı onunla olamaz. Şirk olur çünkü. Bunu anlatabiliyor muyum şeyine? Yani bir ancak şöyle bulur. Bir rahmani var, bir de şeytani var. Ama bu hiçbir zaman Allah'ın muhatabı olan düşmanlık değil. Bizim muhatabımız olan düşmanlık. Dolayısıyla bir tek Allah'ın sıratı var, bir de diğer arazi var. Yol bile değil o. İşte buradaki dalaltü dediğindeki sapmak bu. Yani sırat-ı müstakimin içindesin. Bunu tren değil de hadi otoban olarak şey yapalım, daha anlaşılır şekilde. Ve o yolda araba kullanıyorsun. Senin o yoldan çıkacak şekilde sağa ya da sola direksiyonunu kırma dalalet oluyor. O yol iki sağdaki ve soldaki çizgiler doğrultusunda gittiğinde ki bu hak yol, yani şeriat. Geçen haftaki konuşmaları hani sistemin ismine şeriat dersek, yani Allah'ın koyduğu sistemin dünyadaki yaşanılır kurallarını, din tırnak içerisinde, din içerisindeki yaşanılır kurallarını şeriat olarak şey yaparsak, adlandırırsak, o yol içerisinde gitmek düzgün gitmek oluyor. Bunun dışındaki her şey dalalet. Bak bunu anlarsanız çok çok şey anlarsınız. Yani doğru yoldan sapmak dalalet. Allah'ın verdiği doğrular var. Onun dışındaki her şey dalalet. Yoksa dalalet bir sistemin ismi değil. Eğer işte in dalaltu ben saparsam fe innema edullu ala nefsi. Nefsimin üzerine sapmış olurum. Bu size bir şeyi çağrıştırdı mı?
Kul ne yaparsa kötülük nefsinden yapar. İyilik Allah'tan.
Bakın ne diyor ayet-i kerimede? Nisa 79'da. Mâ asâbeke min hasenetin fe minallâh. وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Şeyini söylüyorum. Sana ne isabet ederse iyilikten, o ancak Allah'tandır. Sana da ne kötülük gelirse kendindendir ya da kendi nefsindendir. Bakın bu müthiş bir ayet. Nisa'da iki tane ayet var. Bir Nisa 69, bir 79. Bakın bunları aklınıza kalsın. Bir 69... Biri 79'u, 69'u Fatiha'daki kendilerine nimet verilenlerin yolunun bize açıklayan ayetti. Hemen 10 ayet sonra da bu gelmiş. Bunu arkadaşlar hafızanıza kazıyın bu ayeti. Yani Arapçasını olmasa da Türkçesini. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır, sana da ne kötülük gelirse nefsindendir. Bakın bu Allah'a karşı olan bilinçli ya da bilinçsiz ithamlardan kendinizi korur. Allah'a hiçbir zarar gelemez de kendinizi ithamlardan korur. Kader inancının da temel ayetlerinden biri budur. Kader inancının, bak kader inancı diyorum, temel ayetlerinden biri budur. Bu ne manaya geliyor birleştirirsek? Ancak ben kendi namıma sapmış olurum denilen kendi nefsimin üzerine sapmış olurum. Şu var. Allah saptırmaz, kişi kendi sapar. Meallere dikkat edin. Allah'ın saptırdığı diyor kişilerde. Bakın Allah saptırmaz. Allah kullarına rahmet sahibidir. Bütün iyilikleri, güzellikleri halk eder. Bakın ne diyor? Sana ne iyi gelir, ne isabet ederse Allah'tandır güzel şey. Ama seyyiye olarak, kötü olarak ne isabet ederse o bil ki senin diyor nefsindendir. Allah saptırmaz. Allah Rahman'dır. Kişi kendi sapar.
Hayrı mutlaktır.
Hayrı mutlaktır. Buna çok dikkat edin. Maide'de de buna benzer bir ayet var. Bu müthiş bir ayet. Hepsine de müthiş müthiş diyorum, farkında mısın?
Doğru.
Yani doğru. Hani pazarda diyor ya, kavun güzel ben ne yapayım diyor ya. Yani. Maide 105. Ben böyle ayetlerle şey yapmayı çok seviyorum. Kur'an'ın tefsiri Kur'an'dır. Ya eyyühellezine amenü aleyküm enfüsekum. La yadurrukum men dalla iz ehdedeytum. Burasını şey yapayım, alet devam ediyor da bu kısım çok önemli. Ey diyor iman edenler, aleyküm enfüsekum, siz kendinize bakın. Kendinizle ilgilenin. Nefsinizle ilgilenin. Nefsinize bakın. Manası da var. Bir de şu var. Sizin üzerinize kendi nefsinizin sorumluluğu var. La yadurrukum, size zarar veremezler. Kim? Men dalle, dalalette olanlar size zarar veremezler. Şart var. İz ehdedeytüm. Siz hidayette olduğunuz sürece. Bakın bu müthiş bir ayet. Konsantre olun. Konsantre olun. Bunu anlarsanız da çok şey anlarsınız. Ey iman edenler diyor. Size dalalette olanlar zarar veremezler. Vermiyorlar mı bugün? Veriyorlar, bir sürü zarar. Ama Allah veremez diyor. Haşa, yalan mı söylüyor? Zarar veremezler diyor, zarar veriyorlar. Ama şartını koymuş Rabbim orada. İz şöyle olduğu müddetçe, şartlar orada, ehdedeytüm, hidayet üzerine olduğunuz sürece. Demek ki biz hidayet üzerine olmadığımız her an dalalette olanların zarar vermesiyle karşı karşıyayız. Kabahat bizde, yani nefsimizde. Peki ne yapacağız? Bakın formülü var orada. Aleyküm enfüsekum. Sizin üzerinize kendi nefsinizin sorumluluğu vardır. Kendinizle ilgilenin. Bu şey sırasında hangi beldeydi bilmiyorum. Şam ya da Bağdat olabilir. Çok zalim bir hükümdar geliyor da. Şey yapıyorlar, asıyor, kesiyor hepsini. Bana bir alim çağırın diyor. Alim geliyor. Kimse hiçbir alim gitmek istemiyor oraya. Neden? Gittiğinde asacak, kesecek, şey yapacak. Sonunda bir alim tamam diyor, ben giderim diyor. Ama zayıf da çelimsiz biriymiş. Giderim ama diyor, bir şartla diyor. Bana bir deve, bir tane keçi, bir tane de horoz vereceksiniz diyor. Tamam, temin ediyorlar, veriyorlar. Şimdi o zalim kral bir bakıyor, ya çelimsiz birisi, sakalsız şey, yani diyor seni mi gönderdiler falan diyor, pek beğenmiyor. Diyor ki eğer diyor iri cüsseli birisini arıyorsan diyor deve getirdim dışarıda diyor. Eğer sakallı birini arıyorsan diyor keçi getirdim diyor. Eğer diyor gür sesli birini arıyorsan diyor horoz getirdim sana diyor dışarıda diyor. Onun büyüklüğünü anlıyor diyor, soruyor. Peki diyor siz diyor büyük bir İslam topluluğuydunuz diyor. Neden diyor ben diyor buraya geldim de diyor sizlere şey yaptım, yenebiliyorum diyor. Efendim diyor biz diyor İslamiyet'i diyor doğru anlayamadık diyor. Allah belirli bir şey ikram ettikten sonra biz kendi nefsimizin derdine düştük, rahatına düşürdük diyor. Bu ilimsel faaliyetleri, kendimizle ilgili cihatı ve başkasıyla ilgili cihatı terk etti diyor. Allah da diyor seni, sizi musallat etti diyor. Peki diyor bundan kurtuluş nedir diyor? Eğer biz diyor kendi kendime düzelirsek diyor, senin gücün ne ki diyor bize yetecek diyor. Silinip gidersin diyor. Yani bu ayeti söylüyor aslında. Siz kendinize bakın diyor. Siz hidayet üzere olduğunuz sürece diyor, hiçbir kimse size, özellikle dalalette olanlar size zarar veremez. Şimdi bugün İslam aleminin geldiği durumu düşünün. Bunun sebebini biz İsrail'de arıyoruz, Amerika'da arıyoruz, Rusya'da arıyoruz ama Allah-u Teala gerçek sebebini gösteriyor. Kendinize bakın diyor.
Bizde mazeretler var.
Evet. İşte burada da diyor ki ayette de ki diyor, bakın bunu Resulüne söyletiyor, bize değil. Ben desem, bana dese haklı. Ben zaten dalalet üzerineyim. Ama diyor ki eğer ben dalaletten saparsam ne diyor? Ben diyor kendi nefsimin üzerine sapmış olurum. Bak orada da iki tane şey var. Ala var. Ala nefsi diyor. Ala harfi ceri var orada. Edatı var. Görüyor musunuz? Bakın bu da işte Maide 105'teki ayete bakarsak da burada ne diyor? Aleyküm enfüseküm. Bak ala nefislerinizin üzerine vardır diyor. Burada da nefsimin üzerinedir diyor. Bak mesela bu ala nefsi meallerde atlanmış. Ama burada ala harfi cehennem Rabbim haşa boşu boşuna kullanmamış. Diğer ayetlere baktığımızda ala'nın şeyi oluyor işte. Aleyküm enfüseküm. Sizin üzerinize vardır. Ne vardır? Sorumluluk vardır. İşte burada da nefsin üzerine. Bakın maalesef meallerde nefis kelimesi sadece şahıs olarak kullanılmış. Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Nedeni de neymiş biliyor musunuz? Şöyle ön bir açıklama yapayım da. Nefis hem kişi, özbenlik, şahsiyet anlamına gelir. Hem de hani kişinin nefsi, kötülüğü emreden nefsi, emmare cinsinden nefstir değil mi bu? Fakat meallerde ikiye ayrılmışlar. Şöyle, maalesef biz İslam'ı hep bir zannediyoruz da değil ya. Aynı şey bu Kur'an'la ilgilenen alimler arasında da olmuş. Maalesef alimler ikiye ayrılmışlar. Kelamcılar ve tasavvufçular diye. Tasavvufçu tefsircilerinkine diğerleri itibar etmemiş, diğerlerinkine. Ben bunu sonradan gördüm. Bunun en fazla ayrımlarından birisi de bu nefis kelimesi. Şimdi nefis terbiyesi falan var ya tasavvufta. Dolayısıyla haklı olarak tasavvufçular, yani o ifade bana ait değil. Nefis gördükleri, nefis kelimesinin geçtiği yerlerde terbiye edilmesi gereken, Allah'ın sistemin içerisinde koyduğu nefsi almışlar. Çünkü faydalanması gerekiyor şeyin. Diğer grupta sırf onlardan olmamak, onlara muhalefet için nefis kelimesini öz şahıs benlik karakter kişi olarak, yani mer'e anlamında almışlar. Fakat bu bir yerde şey olmuş, büyük bir hata vermiş. O şey var ya, Musa Aleyhisselam'la ilgili bir hikaye var. Hani kavmine deniz yarıldıktan sonra Firavun'un şeyinden kurtuluyor ya, zulmünden kurtarıyor. Bir alana geliyorlar. Rahat, güvenli bir alan. Sonra siz burada kalın diyor. Ben diyor Rabbimle konuşmaya gideceğim diyor. Beri müddet orada geliyor. Tevrat'ında yazılı levhaları geliyor. Geldiklerinde bir bakıyorlar ki Samiri denilen kimsenin etkisiyle altından bir buzağı heykeli yapılmış ve insanlar ona tapıyorlar. Neler atlatmışlar, neler olmuş. Bunun üzerine işte olan sahneler var. Orada orayla ilgili bir ayet var. Diyor ki orada nefislerinizi öldürün diye bir ayet var. Şimdi burada duruyorlar. Kelamcılar, yani tasavvufi açıklamaya karşı olanlar. Burada tasavvufin nefis olduğunu kabul etseler onlara şey vermiş, ödün vermiş olacaklar. Diyor ki burada kişi anlamında. E şimdi kişi anlamında olunca birbirlerinizi öldürün manasına geliyor. E şimdi öbür türlü olsa da olmayacak. Ne yapıyorlar? Hemen İsrailiyat, acaba Tevrat'ın açıklamalarında ne var? Böyle bir karıştırmaya gidiliyor. Bakıyorlar ki bir hikaye var Tevrat'ın nüshalarını. Yani insanların hakiki Tevrat'ı değil, tahrif edilmiş Tevrat'ı izah ederken kullandıkları hikayelerde şöyle bir şeye geliyorlar. Allah-u Teala güya onlara ceza olarak karanlıkta hepsinin eline bir bıçak veriyor. Ve rastgele sallıyorlar. Ve bu sayede de bir rivayete göre 3000 kişinin öldüğü söyleniyor. Ve bunu maalesef tefsir kitaplarına geçmiş arkadaşlar. Böyle saçma bir şey tefsir kitaplarına geçmiş. Neden? İşte temelinde niyette hata var. Yani illa nefis demeyecek ya ona tasavvufçuları kullanacak. İlla kişi diyecek. Kişi olunca da bir delil bulacak. Maalesef dalalette olanların delilleri bulunuyor ve geçiriliyor. İşte o yüzden arkadaşlar bir gruba ait olmamak gerekiyor. Hani Hanif konusunda işlemiştik ya Rum suresinin 32. ayetinde. Onlar diyor dinlerini fırka fırka ettiler diyor. Parçalara ayırdılar. Şialara böldüler. Her hizip kendindekiyle ferahlanmaktadır. Biz zannediyoruz ki bu ayet Yahudilere inmiş. Ve onun bir öncesindeki müşriklere ikaz var. Yani sen tefsirci bile olsan o ayetin şeyinden çıkmıyorsun. Eğer illa bir grubun sen borusunu örttüren o tarafın savunuculuğunu yaparsan böyle saçma sonuçlara da gidebiliyor. Bunları niye anlatıyorum? İşte burada ala nefsi dediği yer, burada bütün meallerin çoğunda kendi namıma sapmış olurum diyor. Doğru. Hem nefsi kişi benlik olarak alacağız, hem de ki Allah-u Teala'nın bizim sistemimizin içerisine koyduğu nefis olarak alacağız. Birine diğerine tercih etmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim öyle muciz bir kitap ki her daldan, her alandan, hem dikey hem yatay boyuttan izahatı var ki her şeyi kapsamış bir kitap. O yüzden burada kendi namıma sapmış olurum da bir mana var ama kendi nefsim adına da sapmış olurum var. Bura anlaşıldı. Şeyden de ben faydalanıyorum. İbrahim Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyanı var. Şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir tefsir. Zaten rüyasında görüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i. Ümmetim için bir tefsir yaz diyor. Ve yıllarca Bursa Ulu Cami'den vaazlar yapıyor. Ama önceden hazırlandığı tefsir üzerine vaazlar yapılıyor. Ve bunlar kitap halinde getirilerek basılıyor. Bir onun özeti var. Damla yayınlarından çok fazla aşırı özet yapmışlar. O değil de Erkam yayınlarından olanı var. Hala bitmedi. Yani şu ses kayıtlarının olduğu dönemde devam ediyor. Ben ondan çok faydalanıyorum, istifade ediyorum. Yani birçok kaynaktan bakıyorum ama onda bakıyorum. Orada da güzel bir ifade var bu ayetle ilgili. Diyor ki bir başkası bir insanı saptıramaz. Kişi sapar. Bu ayete özgü düşünün. Bakın çok ilginç, doğru. Yani ayetin şeylerine baktığınızda bir kimse başkasını saptıramaz. Kişi sapar. Zaten Kur'an'ın genelinde bununla ilgili ayetler var. İşte diyor size diyor taptıklarınızı gösterin diyor. Onları gösteriyor Rabbim. Ya diyor ki biz onların üzerine bir hakimiyetimiz yoktu ki diyor. Onlar aslında gerçekte bize de tapmıyorlardı diyor. Yani başkası değil, kişi kendi kendine sapıyor. Hani bırakın demin hani Allah saptırmaz, kişi sapar meselesini. Bu ayete göre kişiyi bir başka şahıs, insan bile saptırmıyor.
Şeytan dahil mi?
Tabii şeytan dahil. Bu süper, güzel oldu bu örnek. Kişi bile. Yani öyleyse şöyle yapacağız. Yani Allah saptırır zannediliyor. Haşa, estağfurullah değil. Bir altında şeytan saptırır zannediliyor. Evet, hayır. Allah-u Teala Hicr suresi ne diyor? Bak onu şeytanın iddiası. Şeytanın, bakın burası çok önemli. Allah her şeyde önemli diyorum ya. Şeytanın iddiası o Hicr suresindeki özellikle. Ben diyor hepsini saptıracağım. Senin muhlis kulların hariç diyor. Biz yiyoruz bunu. Bakın Kur'an'daki her ifade Allah'ın ifadesi değildir. Gale denilen şeyler iki nokta üst üstedir. Yani şeytanın ifadesi de var. Dikkatli olacağız. Ne diyor? Ben hepsini saptıracağım. Senin ihlaslı kulların müstesna diyor. Allah-u Teala diyor ki, hayır diyor. Senin onların üzerine bir sultanın yoktur. Ancak diyor sana uyanlar müstesna. Bu ne demek burada? Şeytan saptırmaz, insan sapar. Yani Allah-u Teala orada bizim savunmamızı yapıyor. Şurada şeytan, biz de yiyoruz onu ayeti. Maalesef meallerde de tefsirlerde de yenmiş arkadaşlar bu konu. Yani bütün meallere bakın, sanki o hak sözmüş gibi ifade edilmiş. Şeytan saptırıyor da bu sünnet farklı gibi. Ya şeytanın tuzağına düşmüş o alimler bile. Bunu bir arkadaş uyardı bizi. Bir abimiz uyardı. Mealler konusunda ciddi tefekkürü var, Allah razı olsun. O dedi, bakın dedi, yemeyin dedi. O dedi şeytanın sözü, şeytanın iddiası. Daha doğrusu iddiası daha doğru bir kelime. Ben saptırırım diyor. Muhlis kulların farklı. Allah-u Teala da bizim savunmamızı yapıyor. İddianın reddiyesini veriyor da. Hayır diyor. Senin diyor hiçbir şey, sultanın yoktur. Onlarınıza hükmün yoktur. Ancak diyor sana uyanlar müstesna. Bu bile değil. O Ruhul Beyan'da yazdığı gibi kişi bile bir kimseyi saptıramaz diyor. Kişi kendi sapar. Bakın arkadaşlar, Hazreti Adem'in tabiri caizse o kelimeyi hiç bilmiyorum, yırtmasının sebebi, yani Allah'ın affına mazhar olmasının sebebi suçu kendi nefsinin üzerine almasıdır. Ben nefsime ne diyor? Zulmettim diyor. Hata bakımından bakın, Kur'an'da benzer kelimeler geçiyor. Şeytan ile Adem'in yaptığı hata aynı kategoride değerlendiriliyor. Asa diyor, isyan etti. Farkı ne? Hazreti Adem'in kurtulmasının sebebi ben nefsime zulmettim diyerek tövbe etmesi. Eğer tövbe etmeseydi geriye dönüş imkanı bile olmayacaktı. Yeryüzüne indirilecekti ama şeytanla aynı konumda belli müddet yaşanacaktı. Sonrasını bilmiyoruz. O yüzden arkadaşlar kişi aleyküm enfüseküm diyor ya Maide 105'te. Kişi Allah bütün hayırların, bütün iyi şeylerin Allah'tan olduğunu, başına isabet eden kötü şeylerin de kendi nefsinin üzerinde olduğunu bilirse, bir, bu Nisa 79'du, Maide 105'e göre, hiçbir zararın olamayacağını, dalalette olanların zarar veremeyeceğini, ancak hidayette olduğu sürece bunun geçerli olduğunu, hidayette olmama durumunun bu zararı oluşturduğunu ve hidayette olmama durumunun sebebini de aleyküm enfüseküme bağlarsak da siz kendi nefsinizle ilgilenin, kendinizle ilgilenin ve kendi nefsinizi düzeltinle alakalı olduğunu bilirse sadece kendiyle ilgilenmesi yeter.
Kişi suçu kendi nefsinde mi arayacak?
Kişi suçu kendi nefsinde arayacak. Evet. Özet olarak bu. O yüzden tasavvuf, maneviyat hep bu nefis terbiyesi üzerinde durmuş. Devam edelim inşallah. Ve in ihtedeytü, eğer ben hidayet üzerindeysem. Burada da hani biraz teknik kullanacağım. Arkadaşlar kullanmamı da istiyor Arapça şeyleri. Bu iftial babı denilen bir bab. Mutavaat deniliyor buna. Dönüşlülük manası veriyor. Yani şöyle, mutavaat dönüşlülük ne demek? Aslında dönüşlülük bizim Türkçe'de bir şey. Yani biz bunu yıllarca dil bilgisinde öğrendik ama unuttuk yani. Şöyle, ben camı kırdım, cam kırıldı. İşte bu kırılma olayına bu dönüşlülük, yani Arapça ifadesine mutavaat deniliyor. Burada da hidayet kökü var ama başına T harfi gelerek ihtedeyti olduğunda iftial babı olmuş, şöyle manaya geliyor. Hidayete iletilmek durumu. İl ekiyle şöyle mesela kırmak, kırıldı ya, o ıl ekiyle bu dönüşlülük oluyor. Hidayete, doğru yola iletilmek dersek de iletmek dersek pardon affedersin iletmek dersek de dönüşlülükle beraber ne oluyor? İletilmek oluyor. Yani ben hidayete iletilmek pozisyonumda olduğum sürece.
Kesara, inkesara gibi.
Evet, o infial babından, bu da iftial babından inkesara, ama mana olarak öyle. Yani ihtedeyt durumu olduğunda ne oluyor? Kişi Allah'ın hidayeti üzerine onun gereklerini yaparak yaşamak durumu oluyor. İhtedeytü de o fiili kendinize alıyorsunuz yani. Allah hidayet ediyor ama siz o durum içerisinde kalmaya gayret ediyorsunuz. Bu Allah'ın belirli bir pozisyonda kalmanın sağlanması bile, yani şartlar bile, bakın neyle ilgiliymiş? Febima yuhi ileyye Rabbi. Benim bana ettiği vahiy sayesindedir. Hani diyordu ya Nisa 79'da, senin başına gelen iyi şeyler ancak Allah iledir var ya, burada da Peygamber Efendimizin ağzından. Neden öyle diyorum? Çünkü gul emrinin birinci muhatabı kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir de bunu biz, tamam bizim de muhataplığımız var ama burada bize Rabbimiz vahyediyor mu? Direkt olarak değil, etmiyor. Yani biz Nebi Resul değiliz. Etmiyor. Ama bize, ayeti kendi üzerimize alırsak, nasıl vahyedilmesi sayesinde biz hidayet üzerinde olma durumu üzerinde bulunuyoruz? Cevabına gelince de şunları söyleyebiliriz. Bir, biz tabiyet açısından Kur'an'a ve Resulüne bağlı değil miyiz? Peygamber Efendimiz'in indirilen Kur'an ve onun söyledikleriyle de biz yolumuzu bulmuyor muyuz? Yani hidayet üzerinde bulunma durumunda olmuyor muyuz? Kitaba uyduğumuzda, yani Allahu Teala'nın kitabına uyduğumuzda vahiy üzerine olmuş oluyoruz. Bize vahiy indirilmesine gerek yok. Zaten indirilmiş bir vahiy üzerimizde kelam haline, yazılı hale getirilmiş bir şey. Ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlayın. İkincisi de şeye ne diyor? Buruç suresi olması lazım. Necim suresi olması lazım. Battığı zaman yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed sapmadı ve azmadı. O arzusuna göre de konuşmuyor. Bildirdikleri kendisine vahyolunan bir vahiyden ibarettir. Yani Peygamber Efendimizin ağzından çıkanlara ne deniliyor? Hadis deniyor. Yaptıklarına sünnet deniyor. Konuştuklarına, bahsettiklerine hadis. Hal ve hareketleri, davranmaları ne deniyor? Sünnet deniyor. Bakın bizim öyle sanki aleni bir insanın yapmış olduğu davranışlar olarak gördüğümüz şeyler de, söyledikleri de aslında kendisine vahyedilen vahiymiş. Bak birebir vahiy değil. Birebir vahiy nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Ama Allah'tan gelen bir iletişim olduğunu düşünün, kalbine inen vahiy. O vahiy sayesinde hareketleri ve konuşmalarını düzenliyor demektir. Bakın şu konuda yanlış yapılıyor. Bunu rahmetli Hasan Hoca ile konuşmuştuk. Onun da çok ilgisini çekmişti. Vahiy eşittir ilahi kitap gibi algılanıyor. Eğer öyle olsaydı, bakın kaç tane bildiğimiz kitap var? 4 tane ilahi kitap. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Bir de bazı sahifeler var. Bunlar sadece vahiy bu olsaydı, kitap indirilmeyen peygamberlerle Allahu Teala hiç mi vahiy yoluyla iletişim kurmuyordu? Yani Zekeriya Aleyhisselam da diğer peygamberlerle hiç mi iletişim kurmuyordu? Vahiy değil miydi o iletişimin ismi? Sadece kitapta olanlar vahiy ise onları neye sokacağız biz? Dolayısıyla vahiy Allahu Teala'nın kuluyla olan iletişimidir. O iletişim de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de vardı ve bütün söz ve davranışları da vahiy kanalıylaydı. Bırakın onu, bakın vahiy ile ilgili bir iletişim var. Allah bir insana ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hangi sure bu? Şura 51. Yani kullarıyla bir vahiy konusunda iletişimin olabileceğinin bile işareti bu. Ki biz biliyoruz ki vahiy sadece nebilere inmiyor. Kur'an-ı Kerim'de geçemeyecek bile bal arısına bile ne diyor? Vahyettik diyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettik deniyor. Meryem'e, Hazreti Meryem'e vahyettik. Hazreti Musa'nın annesine vahyettik deniliyor. Yani sadece vahiy Resullerle olan bir iletişim değildir. Allah-u Teala'nın kullarıyla, hatta bırakın kullarını, arıyla bile olan iletişimine vahiy denir. Bunun da küçük versiyonuna ilham denir. İlhamla da ilgili bir şey söyleyeyim. Neredeydi o? Şems'teydi galiba. Fe'elhemeha fucuraha ve takvaha. Ne diyor? Nefse, öncesiyle söylüyorum, ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene and olsun ki. Nefse ve onu seveye diyor, düzgün bir biçimde şekillendirip ona fücurunu, fücur takvanın zıttıdır, ve takvasını ilham edene and olsun ki. Bu insana arkadaşlar ilham edene diyor. Yani bize de ta bırakın şimdiyi, yaratılışın sistemimizde Allah-u Teala ilham etmiş bize. Neyi? Aslında bize değil, nefse ve ilham etmiş. Neyi ilham etmiş? İki şeyi. Bir, takvayı. İki, fücuru. Yani çok kaba olursak doğruyu ve yanlışın ne olduğunu bizim nefsimize, ayette nefis diyor, ne yapmış? İlham etmiş. İşte diyor ya burada, hani ben eğer ihtideyte, eğer hidayet üzerine olursam bu bana Rabbimin vahyi üzerinedirin. İşte Şems suresindeki ayet vesilesiyle bizim nefsimize de daha evvel ilham edilmiş olduğunu ve bu sayede de bizim hidayet üzerine olduğumuzun bir göstergesi arkadaşlar. Bakın bunun ne faydası var biliyor musunuz?
Saat 18.
Ayeti Resul'den aldık, kendimize getirdik. Eğer sadece Resul üzerine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine kalsa ne olur biliyor musunuz? Onun doğru yolda kalması vahiy üzerinedir. E biz ayvayı yedik öyleyse. Manasına gelir. Çünkü bize vahyedilmiyor, ona vahyediliyor. Ona da de emri var. O da diyor ki benim hidayet üzerine olmam ancak Rabbimin bana vahyi üzerinedir diyor. Bakın o bile diyor. Alemlerin alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamber bile diyor ki, hatta de emri var demiyor, de emri var. Ben saparsam diyor, dalalette olursam diyor, bakın Resulullah'ın bu fiile ifade edilmesi ne kadar ilginç. Yani Resulullah'tan bahsediyoruz, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyoruz. Benim nefsim üzerinedir de deniyor. Hidayet üzerinde bulunmam da ancak Allah'ın vahyi üzerindedir. Yani o vahiy olmazsa ben duramam diyor. Şimdi biz bu ayeti sadece Resulullah'a götürürsek sanki bizim üzerimize değilmiş gibi oluyor. Hayır, Allah-u Teala diyor ki sizin en başta Şems suresinde söylediğim üzere yaratılışın başında bile sizin nefsinize, içerinize, sisteminize ben hidayet unsurlarını yükledim. Öyle kaçamazsınız. Sana neyin doğruyu, neyin yanlış ayırt edeceğin bir sistemi sana yükledim. Ki mesela vicdan olarak da ifade ediliyor bu. Yükledim. Kurtaramazsın diyor. Artı diyor, sana vahiy ile inmiş kitabı gönderdim diyor. Artı konuşmasının vahiy dışında hiçbir şey olmayan Resul'ün sünnetleri sana bildirildi ve hadisleri bildirildi. Sen o yüzden kaçamazsın diyor. O yüzden senin hidayet üzerine olma durumunu Allah'tan bil, dalalette olma durumunu da sakın. Ne başı arkadaşından, insandan, ne şeytandan, ne de haşa Allah'tan değil, kendi nefsinden bil. Ve bunu yukarıdaki Hak sistem üzerinde söyleniyor arkadaşlar. Hak ve batıl ayrımını yaptı. Allah-u Teala da hak sistem üzerinde olmanın ne olduğunu burada ifade ediyor. Ve nasıl davranman gerektiğini söylüyor. Devam edelim son kısmıyı da, tahmin ediyorum az kaldı vakit. Ne kadar kaldı?
10 dakika.
10 dakika. İyi, maşallah. Ben birkaç dakika var zannediyorum. Allah bereket verdi. Allah. İnnehu, şüphesiz o, semi'un, semidir. Garibdir. Eğer garibi burada, karibi, yakınlık sahibidir, yakındırı sıfat olarak da söylersek, o yakın olan işitendir. Sıfatsın bütün şeylerine uyuyor o.
Yakın
olandır. Şimdi burada in dedi ya arkadaşlar. Şayet diyor ya. Bakın gul dedikten sonra iki tane in cümlesi var. Cümlecik var daha doğrusu. Birincisi in dalaltü, eğer ben dalalette olursam şöyle şöyle. İkincisi ben hidayet üzerine olursam şöyle şöyle. Şimdi ayeti Resul'den çıkaralım. İnsan olarak düşünelim. Yani bütün insanlığın sistemi olarak şey yaparsak. Demek ki şayet edadıyla, şart edatıyla beraber iki tane yol gösteriyor Rabbim. Bir dalalet yolu, bir de hidayet yolu. Ayetin sonundaki semilu garip ikisine de gidiyor. İki şartlı yola da gidiyor. A şıkkı, sen dalalette olursan da Allah işitendir, yakındır. Sen hidayet üzerine de olursan işitendir, yakındır manasına. Farkı ne bunların? Yani nasıl tesir eder? Yani dalalette olana semi, karip nasıl tecelli eder? Hidayette olana nasıl tecelli eder? Yani biraz sizin de beyninizi kullanmanız için zaman şey yapıyorum. Şimdi işitendir ne burada? İşitmek.
İşitmek.
Hemen Fahri Bey gülüyor çünkü aklına Bakara 284 geldi. Bakara 284'ü biz çok kullanıyoruz. Maalesef bu ayete nesih ayeti demişler. Evet. Maalesef de söylüyorum. İnsanlığın en büyük trafik kazalarından birisi o. O kadar çok şey ıskalanmış ki. Eğer o nesih ayeti olarak şey yapmasaydı inanın çok fark ederdi. Maalesef şeye girmeyeceğim. Bakara 280'den. Yani Amener Resulü'den hemen önceki.
Hocam bizim de işimize gelmiş galiba onun için.
Efendim?
Bizim de işimize gelmiş galiba.
İnşallah. Demek seniz anladım. Diyor ki Lillahi ma fis semavati ve ma bil ard. Sema içinde arzda ne varsa hepsi Allah'ındır. Eğer siz nefsinizde olan şeyi açıklasanız da veya onu gizleseniz de Allah onunla sizi hesaba çeker. O dilediği kimseyi bağışlar ve dilediği kimseyi azap eder. Allah her şeye kadirdir. Bunu bu son 3-4 yıl içerisinde o kadar çok tekrar ettik ki muhakkak zihinlerde bir şey olmuştur. Yani diyor ki Allah Allah, bırakın sadece yaptığınızı, ben sizin nefsinizdeki derinlikleriyle de muhasebe edeceğim. Ama eğer onu kefere edersem, yani üzerini örtersem yırttınız. Yani kendi tabirlerimle söylüyorum. Hani anlaşılması için biraz esprili bir şekilde. Eğer o oraya bir şekilde gelirse çok zor. İşiniz manasında bir ayeti var. Şimdi dalalette olan bir kimsenin bu ayetin tecelli etmesi için dışarıda bir şey yok zahirde. Değil mi? Biz zahiriyle değerlendiriyoruz insanları. Ama Allah-u Teala içiyle değerlendiriyor. Peki içiyle nasıl değerlendirilecek? Yani haşa sistemini sorgulamıyorum. Sistemi bizim anlamamız adına tiyatrolize ediyorum. Tiyatro haline getiriyorum. İç seslerin duyulur hale gelmesiyle bu olur. İç seslerde değişik mekanizmalarla tezahür eder. Birisi mesela negatif mekanizmalardan birisi şeytan vesvesesidir. Değil mi? Evet. Konuşur durur.
Delalette bununla alakalı değil mi? Yanılgı içinde olmak. Aynı şey.
Onun işte iki mekanizması var. Birincisi vesvese. İkincisi nefsel dürtüler. Fakat bu kişinin içerisinde sanki sesmiş gibi tezahür ediyor. Aslında bunlar ses değil. Vahiy ses mi arkadaşlar?
Değil.
Ama Resulullah'ın ağzından ses gibi kelimelerle tecelli ediyor. Biz insana diyor ne diyor? Beyanı öğrettik diyor değil mi Rahman suresinde? Bu beyan beyine yani açık etmekten. Yani aslında vahiy bir nur. Kalbe iniyor. Fakat oradan tezahürü insanın diline gelmesi, hani dilini aceleyle oynatma diyor ya, dile gelen nedir? Kelimedir. Ve bu ses olarak tecelli ediyor. Bu batini olan bir şeyin zahiri tezahürü. Bir de zaten batini olan bir şeyin batını tezahürü de işte bu iç sesler olarak tezahür ediyor. Ama kime? Kişiye. Bunu kişiden başkası duyuyor mu? Hayır. Duysa var ya, kimse kimseyle konuşamaz, kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Çünkü ne şeytan vesveseleri böyle ifade edilmeye çıkarılacak kadar yüz kızartıcı olmayan şey, ne de biz nefsimize tekamül hale, güzel hale getirdik. İçimizden maalesef neler geçiyor neler.
Evet.
Bunun zahir olduğunu düşünsenize, yakınımızda kimse kalmaz. Ama Allah-u Teala o kadar Rahman ve Rahim ki, o kadar hilim sahibi ve sabur ki, bütün bunları bildiği halde ve bunların bırakın kelimeler haline gelmiş haline, derinlerin derinlerini bildiği halde hala bize ikram edip duruyor.
Bundan kurtulma yolu var mı?
İşte affedersin, işte burada semî derken de Allah-u Teala diyor ki, hani eğer saparsanız kendi nefsinizle saptınız olursunuz diyor ya. İşte bu senin sapmana vesile olan nefsinden çıkan sözleri de konuşmaları da ben duyuyorum demek. Ama nasıl duyuyor biliyor musunuz? Garip olarak duruyor. Siz beni diyor uzaklarda falan zannetmeyin diyor. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Yakınım.
Kalp olayı.
İşte kalple şey yapılan asıl nefis. Yani Kur'an'da Bakara 284'te geçen nefsinizdekileri diyor. İşte biz o nefsimizden gelen sesleri ayırt etmek zorundayız. Böyle kişi zannediyor ki kafasına gelen, içinden gelen düşünceler kendi düşüncesi. Hayır arkadaşlar, en azından 3 mekanizma var. Yani bir bugün şimdi biraz evvel söylediğim nefis mekanizması var. Nefsinin sana hadi şunu yap, böyle yap, şöyle yapsana bilmem ne, şu nasıl adam bilmem ne dediği kendi içinden kaynaklanan ses var. Artı senin ayağına çelme takmak isteyen kendi gittiği için Allah tarafından da zaman mühlet verilmiş olan şeytanın sana akıl oyunlarıyla söylediği sözler var. Biz buna vesvese diyoruz. Vesvese zannedildiği gibi kuruntular değildir arkadaşlar. Bize kuruntu şeklinde bir şey söylenmiş, kuruntu değil. Yani kuruntu da onun içerisinde. Fakat zihin oyunlarıdır. İşte geçen hafta bahsettik ya, ya sünnete ne gerek var adam diyor. Sünnet benim diyor Allah'la diyor ağır ağır namaz kılmamı engelliyor. Sünneti bırakayım ki ben ağır ağır namaz kılayım diyor. Bu zihin hamlesi. Bu nefis hamlesi değil arkadaşlar. Bu şeytanın akıl hamlesi. Kurnazcasına senin aklına felsefesine gönderdiği şeyler şeytan hamlesidir. Ama aynı çocuk gibi isterim isterim yapsana yapsana ya canım namaz kılmak istemiyor ya da işte kelimelere vurmak istemediğim başkaları hakkında söylenen şeyler de kişinin kendi nefsindendir. Biz içimize gelen bu seslerin neden olduğunu ayırt edeceğiz arkadaşlar. Bir de pozitif olan, hani diyor ya takvasında bildirdik diyor ya nefse, Allahi rahmani olan duygular vardır vicdan olarak şeyler. Bunları da ayırt edeceğiz ve koordinatör olarak aklımızla beraber, irademizle birlikte de güzel şeyler düşünüp bir üreteceğiz. Üretmezsek ne oluyor? İşte Bakara 284 ne olacağını söylüyor. Onunla size hesaba çekecektir diyor. Ama Allah'ın örttüğü, küfret yani örttüğü ya da mağfiret ettiği şeyler müstesnadır diyor. İşte buradaki semiyul karib olayının dalalette olanlar için tezahürü bu. Bu kötü, Allah korusun bundan. Yani kaçmamız mümkün değil ama mümkün olduğunca Allah korusun. Tabii biz de kendi nefsimizin o dizginlerini tutarak biraz dikkat edelim. O bizi dizginlerine bağlamasın. Biz onun dizginlerini tutalım. İkinci kısmı olan hidayet üzerine olma durumu ne? Orada semiyül garip nasıl tecelli eder? Allah-u Teala, ben o güzellikleri de duyuyorum. Ve ben sana garip olarak yakınım. Bunu Buruç suresi 13-14'te var. Oradan bir şey yaptım. Bugün maşallah ayetler Rabbim güzel destek veriyor. Buruç 13'te diyor ki ve innehu huve yubdi'u ve yu'it, Allah başlatır ve geri döndürür. Hani yukarıdaki hak sistem var ya, devam edelim, ezan okunuyor. 2 dakikamızı daha alır. Ve devam ediyor. Diyor ki ve huvel gafurul vedud. O örtendir ve veduddur. Vedud seven demek arkadaşlar. Allahu Teala burada seven. Garip de yakın demek. Eğer siz hidayette olduğunuz sürece ben sizin o içinizden gelen ve ifade ettiğiniz güzel şeyleri de duyanım ve size garip olduğumda da vedud olarak sizde tecelli ederim. Yani sizi severim. Başka bir ayette de ne diyor? Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Bana tabi olan dediğini, işte buradaki benim Rabbimin vahyi üzerineyim. Resulullah aracılığıyla vahyedilen Kur'an'a uyduğunda ve onun sünnet ve hadislerine uyduğunda semî olan Allah sana garip, karib olarak, yakın olarak tecelli ediyor ve bunun görüntüsü de sevilmek arkadaşlar. Ve bir şeye yakın olmak ve sevilmek en üstün ikram derecesidir arkadaşlar. Firavun'a soruyorlar o sihirbazlar, eğer biz bunu kazanırsak ne var bize iyilik olarak diyor. Siz benim diyor yakınlarım olacaksınız, gözdelerim olacaksınız diyor. Firavun en büyük ikram olarak, tabii yanlış mekanizma ile, ikram olarak yakınlığını ortaya koyuyor ve onlar da tav oluyor. Bir de alemlerin Rabbi olan Allah'ın kullarına yakınlığını, onlara ikram ettiği mukarrabun olunma ikramını, mukarrabun yakın olanlar demektir. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ve bunun bu dünyadaki tecellisi işte Buruç 14'te olduğu üzere Vedud esmasının tecellisidir. Sevilen, sevendir. Biz de o zaman sevilmiş oluruz arkadaşlar. O yüzden Allah-u Teala kendi hak sistemini doğru anlayıp nefislerine hakim olan, onları terbiye eden ve Allah'ın indirdiği Kur'an'la ve ona vahyedilmiş olan Resulullah'ın sünnetiyle ve hadisleriyle amel edip Allah'ın yakınlığına mazhar olan kullarından eylesin. Amin. Eğer böyle olmazsa ahirette işimiz zor arkadaşlar. Orada da Allah bize es-seddarlığıyla, el-gafurluğuyla, el-gaffarlığıyla, mağfiret sahibi olmasıyla yardım etsin. Allah bizi, tekrar söylüyorum, en yakınlarından eylesin. Sadakallahül azim.